Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyla karşınızda olacağız. Programımızın ilk bölümünde Yemen'i konuşacağız. Yemen'i ne bekliyor? Yemen'de ne oluyor? Bugünlerde gündem, askeri operasyon var. Yemen'de bir koalisyon oluşturuldu. Suudi Arabistan'ın ve Mısır'ın başını çektiği bir koalisyon var. 10 ülkenin evet. dahil olduğu. Hava harekatı oluyor. Henüz bir kara harekatı gerçekleşmedi ama biz biraz Yemen niye bu hale geldi? Yemen üzerinde oynanan oyunlar ve stratejik öneminden de bahsedeceğiz hocamla. Programımızın ikinci bölümünde de Ergün Yıldırım Bey'in hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı İslamcılar ve Demokrasi başlıklı yazısı üzerinden demokrasinin Türkiye'deki İslamcı aydınlar açısından ne ifade ettiği ya da Müslümanların genel olarak demokrasiye, dindarların demokrasiye nasıl baktığı,
evet.
Hem nimetlerinden istifade edip hem de bir kuşkuyla bakmaları konusunu masaya yatıracağız. Programımızın ikinci bölümünde bunu konuşacağız. Hocam ilk olarak Yemen'le başlamak evet. istiyorum ben. Komşularımız Irak ve Suriye'de yaşanan sürecin bir benzeri de Yemen'de evet. yaşanmaya başladı sanki. Nasıl bundan sonra Irak ve Suriye'nin üniter bir devlet olarak kalmaları mümkün gözükmüyorsa evet. bu saatten sonra Yemen'de de böyle bir sanki üniter devletin bozulduğu, parçalı bir yapının ortaya çıktığı bir sürece doğru gidiyoruz. Mesela Irak ve Suriye'nin Suriye devletlerinin zayıflamasından sonra IŞİD ortaya çıkmıştı. Yemen'de evet. de El-Kaide yine bu fırsattan istifadeyle orada bir gelişme fırsatı buldu.
Hatta bu son Charlie Hebdo'nun saldırısında evet. Yemen
El-Kaide'si, Yemen El-Kaide'si üstlendi. Evet hocam. Orada Husilerin iktidara gelmesi Sünniler arasında El-Kaide'nin daha da fazla taban bulmasına sebep oldu. Bir de şöyle bir durum var. Yemen Zeydi mezhebine mensup Yemen'de %30 yaklaşık nüfus var. Evet. 25 milyona yakın nüfusun %30'a yakını Zeydi. Aslında Sünniliğe yakın bir anlayış Zeydilik, yani Şia yelpazesi altında düşünürsek Sünniliğe evet. en yakın evet. Şia kolu diyebiliriz. Ve bu bizde şöyle bir endişe de ortaya çıkarmaya başladı. Yani Yemen'de dahi yani Sünnilerle İslam'a yani Sünni anlayışa bu kadar yakın Zeydiler anlaşamıyorsa yani Irak'ta ve Suriye'de bir barış beklemek, bir sulh evet. beklemek mümkün gözükmüyor gibi. Tabii şunu da görüyoruz hocam. Yani esas problem aslında Suriye'de, Irak'ta olduğu gibi geçmişte, şimdi de bir vekalet savaşı veriliyor. İşte Batı bu tür örgütleri, grupları bir ateş çemberine alıyor. Ve burada bir şey var. Yani zorunlu ya da bir gerilimde tutuluyor o devletler ve sonrasında da işte batılı güçler, koalisyon güçleri oraya kurtarıcı olarak bizzat bu devletler tarafından davet ediliyor. Belki burada tam bu olmadı ama kurulan koalisyon hükümetinde hiç batılı devlet yok. Şöyle baktığımız zaman 10 ülke katılıyor bu Yemen'deki hava harekatına. Evet. Suudi Arabistan, Mısır, Sudan, Pakistan, evet. Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Umman, Bahreyn birlikte hareket ediyor. Türkiye'de siyasi olarak bu oluşuma destek verdi.
Evet.
Hocam ben ilk olarak şunu sormak istiyorum. Yani Suriye ve Irak tecrübesinden hareketle Yemen'de de yani bu bir vekalet savaşı mı güdülüyor? Evet. Yani sonuçta burada yine kaybedenler Müslümanlar ve çıkarı olanlar Batılılar mı olacak? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Önce bu genel bir perspektiften bakarsak.
Yani İslam dünyası hakikaten son işte 2000 yılından bu yana ciddi anlamda büyük kargaşalıklar yaşıyor. Bu bütünlük içinde bakmamız gerekiyor. Diktatörlüklerin tarihi işlevi bitmiş durumda. toplumsal hareketler daha fazla siyasete katılmak istiyor. Kendilerini temsil etmek istiyorlar. Nüfusun dünyayla entegrasyonu artmış. Dolayısıyla artık bu korkuya, baskıya dayalı rejimler altında yaşamak istemiyorlar. Bütün bunlardan dolayı yeni bir döneme geçilmesi gerekiyor. Ama öte yandan bu yeni döneme geçilemiyor ve dolayısıyla bu baskıcı rejimler varlığını sürdürmek için şiddeti daha da artırıyorlar. Ya da dış güçleri devreye sokuyorlar. İşte Arap Baharı olsaydı, devam etseydi ve başarılı olsaydı Arap İslam toplumları ciddi anlamda bir dönüşüm yaşayacaklardı. Bu bahsettiğimiz toplumsal hareketler işte içinde İhvan da var, Nahda da var, diğerleri de var. Bütün bunlar temsil edilmeye başlanacaktı. Biraz daha adil gelir dağılımına doğru bir siyaset izlenecekti. Dolayısıyla bugünkü çatışmalar yaşanmayacaktı büyük.
Evet.
Yani olasılıkla. Fakat bu olmadı. Tam tersi bu İhvan, bu bütün topraklarda etkisi olan ve aslında yükselen orta sınıfı temsil eden Müslümanlığın siyasete, iktidara dahil olmasının koridorluğunu temsil eden bir hareket. Bu hem sosyolojisiyle hem bölgede demokrasinin varlığı gerçekleşmesi itibariyle önemliydi. Bunlar engellendi ve dolayısıyla bu karşılıklı uzlaşarak bu yeni dönemde demokratik yollarla dönüşüm gerçekleştirme yerine baskı yukarıdan artınca aşağıdakiler de isyancı bir muhalefete yöneldiler.
Evet.
Ve isyan kültürüyle baskıcı hükümdarlık kültürü devam ediyor şu an maalesef. Bir de uluslararası bağlamda ele aldığımız zaman da Amerika, Afganistan'a ve Irak'a müdahalelerde bulunarak kendi statügosunu koruyan bu rejimlerin yanında yer almaya çalıştı. Bu toplumsal hareketleri, bu muhalefetleri bastırmaya çalıştı. Bunlar iyi netice vermedi. ABD'nin politikalarını daha çok sorgular hale getirdi. Ekonomik maliyetini yükseltti. Bundan sonra yeni bir siyasete yöneldiler. O siyaset nedir? Bu ülkelerin rejimlerinin kendi aralarında koalisyon oluşturmalarını destekleyerek, işte bak biz dışarıdan gelen dış güçler değiliz, emperyalist değiliz. Buradaki insanlar bir araya geliyorlar ve düzeni sağlamaya çalışıyorlar. Ve sonuçta bu oradaki muhalefetin bu rejimleri dış güçler diye reddetmelerinin önüne geçmiş oldular. Doğrudan artık Amerika yok, Amerikan askerleri yok, İngiliz askerleri yok, Fransız askerleri yok. Bunun yerine işte Arabistan var, Mısır var, diğerleri var. Bir araya geliyorlar, koalisyon oluşturuyorlar. Hatta Irak ve Suriye bölgesinde İran'ın da dahil olduğu bir koalisyon vardı. Yani Arap Baharı'na İran da karşı olduğu için Arap Baharı'na karşı olan bütün rejimler bir araya geldiler ve oradaki varlığı dizayn etmek istediler. Fakat bu sonuçta İran'ın işine yaradı.
Evet.
Ve İran hem Suriye'de hem de Irak'ta kendi nüfuz alanını genişletti. Hizbullah'ı bu çerçevede yapılandırdı. Ondan sonra Esed'i desteklemeye devam etti. Bir yandan Amerika'nın desteğini almaya yönelirken Ruhani yeni bir siyasete yöneldi o zaman.
Evet.
İki sene önce. Bir yandan da yerel düzeyde bu taktikleri uyguladı.
Evet.
Dolayısıyla İran bölgede gittikçe nüfuzunu genişleyen, yani nüfuzunu genişliyor ama şiddetin de derinleşmesine yol açıyor. Bir Müslüman devlet nüfuzunu eğer barışı sağlıyorsa, insanlara saadet sağlıyorsa, refah sağlıyorsa, adalet sağlıyorsa, hayırda yarışınız diyor Peygamberimiz. Olsun, ben buna,
evet,
olumsuz bakmam. Ama orada mezhepçilik yapıyorsa, kan dökmeyi derinleştiriyorsa, çatışmaları derinleştiriyorsa bunu tasvip etmemiz mümkün değil.
Evet.
Biraz
da hocam,
Yemen meselesine,
evet,
gelirsek, Yemen'de bunun bu devam etti. Yemen'de de yine dış güçler müdahale etmedi. Ama bu Arap Baharı'na karşı olan statükoların devamından yana olan rejimler bir araya geldiler ve şimdi oraya müdahale ediyorlar. Bu müdahalede tabii yine dış güçler şundan kazanıyor. Silah satıyorlar. Bu ülkeler ciddi bir biçimde silahlanıyorlar. Kendi yoksul halklarının vergilerini toplayarak, onları aç bırakarak kimi kez, Çünkü Mısır bunlardan birisidir, böyledir. Arabistan'da bu yok ama
evet.
Petrol paraları var ama Mısır fakir bir ülke. Petrol parası da yok. Bu halktan aldıkları para veya petrolden aldıkları
silaha
parayı
yatırıyorlar.
Daha Yemen'in topraklarına inerek konuşursak uluslararası bağlamdan yerel bağlama, Yemen tarihsel olarak da çok büyük kargaşalıkların olduğu bir bölge. Nüfus olarak da böyle. Yani Zeydiler evet ehli sünnet anlayışına yakın duruyorlar. Yani diğer Şii gruplar gibi çok karşıt bir teolojileri, din anlayışları yok. Fakat siyasal olarak da mesela Zeydiler sık sık ayaklanmışlar yani. İsyan
evet,
kültürü
evet.
Yaygın bunlarda.
Evet.
İmamet felsefesi yaygın. İmam Yahya diye bir şey var yani, bir fenomen var. Osmanlı döneminde de Yemen ayaklanmaları meşhurdur. Ve bunlar hep devam etmiş.
Ama Birinci Dünya Savaşı'na evet. kadar da bizde kalıyor değil
bizde
mi hocam?
Kalıyor.
Yani Yemen cephesi.
Evet. Yani o ayak, bu Yemen türküsünün de o askerlerimiz işte o ayaklanmaları bastırmak için, müdahale etmek için gittiklerinde bunun ortaya çıktığını söylüyor tarihçiler.
Evet.
Yemen tarihiyle, Yemen sosyolojisiyle bu tür sorunları içinde taşıyor.
Hocam
fakat,
şu anda da bu sorunlar devam evet. ediyor. Yani kişi başına yıllık ortalama gelir 2000 dolar civarında şu anda ve okuma yazma oranı %50'lerde.
Çok yani düşük
çok,
yani
çok
dünya ortalaması
düşük gerçekten.
Açısından. Bir dönemde sosyalizm orada darbe yaptı yani. Çocukluk dönemlerimde böyle hayal meyal hatırlıyorum.
Genel Araplardaki
evet.
o sosyalizmin yükseldiği zamanlarda.
Sosyalizm yükselişi dönemlerinde. Dolayısıyla karışık bir bölge. Bu etnik grupları ve mezheplerin tabii üzerinde bu çatışmaların yürümesi çok düşündürücü. Ve bunun üzerinde bizim durmamız gerekiyor. Yani İslam dünyası yeniden ciddi bir biçimde mezhepler savaşına itiliyor.
Evet.
Biz tarihimizde zaman zaman mezhepler etrafında gerginlikler yaşadık ama hakikaten biz Avrupa'daki gibi 30 yıl, 100 yıl mezhep savaşlarını yaşamadık. Bu bizim için büyük bir avantaj. Yani Osmanlı topraklarında sadece Sünniler yoktu. Osmanlı topraklarında ciddi bir Şii nüfusu vardı. Gayrimüslimler vardı. Daha farklı birçok mezhepler vardı. Osmanlı'nın teorik olarak en sapkın diye tanımladığı mezhebe bile müdahale etmesi söz konusu değil. Ne zaman ki yani bu meşhur dönmeler için de öyledir, bahayilik için de öyledir. Silaha yönelmedikçe bunlara ilişkin bir operasyona girişmiyor Osmanlı Devleti. Bu kadar da geniş bir hoşgörü dünyası olan bir tarihimiz ve kültürümüz var. Şimdi yeniden bu mezhepler duyarlılaştırılıyor, tetikleniyor. Bunlar birbirine karşı ötekileştiriliyor. İran bu çerçevede maalesef mezhepçi yatırımlar içinde bulunuyor. Yani Zeydiye'nin şu anki kuşaklarının ciddi anlamda İran tarafından kuma götürülüp eğitilip yeni Şia anlayışıyla çatışmacı İran'ın işte politikalarıyla bütünleşen daha doğrusu.
Evet.
Oraya gönderildiği ve klasik Zeydiye'nin tasfiye edildiği liderlik düzeyinde söyleniyor.
Evet.
Bu
ve ilk yine Yemen'deki Husileri destekleyenler de Lübnan Hizbullah'ı. Yani
evet.
onların orayı desteklediği söyleniyor.
İşte hocam. Lübnan'da Hizbullah etrafında İran'ın işte destekleyen politikaları var. Yemen'de şimdi bu grubu Zeydilere yönelik bir politikaları yürütüyor. Bir açıdan da bu aslında mezhep görünüyor ama arka planda İran'ın ve
Rusya'nın
İran'ın ve yani daha yerel düzeyde İran'ın ve Arabistan'ın rekabetine dayalı bir çatışmadır.
Evet, evet. Ve hocam Yemen'in kuzeyi Zeydiye.
Evet.
Tam o da Suudi Arabistan sınırı.
Evet, Suudi Arabistan sınırı.
Dolayısıyla yani bu olaylar çıkmadan önce de zaman zaman o sınırda çatışmalar çıkıyordu.
Tabii Suudi Arabistan kendisine tehdit olarak görüyor zaten İran'ı. İran'ın buna yönelik bir takım siyasetleri var. Bir de kalkıp kendi sınırlarında olan bir topluluğa müdahale edip onun üzerinde siyasi çalışmalara girişince doğrudan kendisine yönelen bir tehdit olarak Arabistan görüyor ve o nedenle Arabistan'da müdahaleye girişiyor. İşte meşru cumhurbaşkanını yerinde ettiniz diyor. Ama işin, bunlar işin teknik tarafı.
Evet.
Ana siyaset İran'la Arabistan'ın çatışması söz konusu. Arabistan burada elbette Vahabilik siyasetini kullanıyor yani. Bunun kullanmadığını söylemek zor. Ama İran için Şiilik nasıl ikincil bir şeyse, Arabistan için de Vahabilik ikincil bir şeydir. Yani asıl kendi ulus devlet çıkarları önde tutuluyor.
Evet, evet.
Orada kendi çıkarlarını ayakta tutmak, nüfuz alanlarını genişletmek çabası içindeler. İran bu konuda son dönemde daha da pervasız bir takım tutumlara yöneldi. Yani Türkiye ile ilgili tutumlar, işte Irak'ta, Suriye'de. Çünkü Irak, işte Kuzey Irak, Kürtlerin yoğun yaşadığı bölge, bugün Türkiye'de çözüm sürecini ilgilendiren bir meseledir.
Evet.
Suriye'de PYD'nin, Kürtlerin işte güçlü olduğu bir yerde Türkiye'yi ilgilendiren bir yöndür.
Evet.
Dolayısıyla oraya yönelik müdahaleler, Türkiye'ye yönelik müdahaleler anlamına gelir yani. Türkiye'nin bundan bigane kalmasını da düşünemeyiz.
Evet, evet.
Ve Yemen'in tabii uluslararası ticaret açısından da bir önemi var. Yani küresel ticaretin yapıldığı önemli kapılardan birisi. İran'ın oraya yönelmesi, İran'ın arkasındaki Rusya'nın oraya yönelmesi anlamına geliyor. Amerika da bunu istemiyor. Batı, yani Batı'nın işte İngiltere, Fransa, Amerika, onlar da istemiyor ve dolayısıyla onlar da destekliyorlar, evet, bu koalisyonu.
Hocam şöyle baktığımız zaman, yani haritayı göz önüne getirirsek, işte Basra Körfezi'nde Hürmüz Boğazı, evet, var. Yemen'in yanında Umman var, değil mi hocam? Yani
evet.
Umman var. Şimdi Basra Körfezi'ni bir şekilde en güçlüsü İran orada. Hani orada Birleşik Arap Emirlikleri falan var ama Basra Körfezi bir şekilde İran'ın kontrolünde. Burada da Kızıldeniz'den, işte Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz'e açılan bir yol var,
evet,
ve çok kısaltıyor.
Evet.
Hocam petrol ürünlerinin 1/3'ü deniz üzerinden
taşınıyormuş. Yani,
evet, yani tamamen dünya üzerinde deniz üzerinden taşınıyor. Ve bu bölgenin de petrol açısından zengin olduğunu düşünürsek, yani Kızıldeniz'den, evet, Süveyş'le Akdeniz'e çıkmak çok daha kolay. Yani yoksa ta şeyi dolaşacaksınız, Güney Afrika'yı dolaşıp öyle çıkıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla hani aslında stratejik açıdan da baktığımız zaman, hani o batılı büyük devletlerin, emperyal devletler açısından da ne kadar önemli bir yer. Yani
evet,
Babül Mendeb,
evet,
deniliyor hocam, biliyorsunuz, evet, o Cibuti, Eritre arasında ve Yemen'le o aradaki o geçişi, hı-hı, Kızıldeniz'e geçişi bu açıdan da önem arz ediyor.
Evet.
Hocam konuşmanızın başında da kısmen değindiniz ama ben o konuyu tekrar bir sormak istiyorum, size açmak istiyorum. Programın ilk bölümünün de sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi bir Şii hilalinden bahsediliyordu. İşte bunu da herhalde ilk ortaya atan Ürdün Kralı Abdullah'tı. Hani işte İran, Lübnan, işte Yemen,
evet,
şimdi Irak ve Suriye de buna bir şekilde dahil oldu. Yani İran, Irak, Suriye, Lübnan, Yemen.
Evet.
Böyle bir Şii hilalinden bahsediliyor ya da tersinden de okuyabiliriz bunu. Şimdi yani Şia'nın bir işte Hizbullah'ı var. Bu Selefi Arapların da ya da Vahabist Arapların da işte El-Kaide'si var.
Evet.
Ben yani İhvan Hareketi'ni bu açıdan önemsiyorum yani. Şimdi IŞİD,
evet,
çıktı. Yani o da farklı
IŞİD
bir şekilde.
IŞİD Vahabiliğin daha üst, daha gelişmiş, farklılaşmış.
Farklılaşmış daha.
İlk lideri zaten Zerkavi.
Daha aykırı bir yorum.
El-Kaide'den yetişmiş,
evet,
gelmiş.
Doğru, Zerkavi.
Evet,
teorisyenlerinden,
evet,
ilki o. İhvan Hareketi hani biz çok destekledik, Mısır'da destekledik ki bu ülkelerde de kolu vardı İhvan'ın. Sanki ben bizim haklılığımızın, yani Türk dış politikasının haklılığının da ortaya çıktığını düşünüyorum yani.
Evet.
Ne dersiniz
şimdi
bu konuda?
Şimdi gerçekten İhvan'ı daha geniş olarak bu coğrafyada düşündüğümüzde, sosyolojisiyle düşündüğümüzde, Arap Baharı ile beraber düşündüğümüzde önemli bir seçenekti. İslami hareketler içinde demokrasiye en yakın olan, halkın işte siyasete katılımını, orta sınıftaki yükselişini destekleyen, her mezhepten, etnik gruptan insanın yer aldığı bir hareketti. Mezhepçi bir hareket değil, etnikçi bir hareket değil. O açıdan çok önemliydi. Ehli sünnet anlayışı ve ehli sünnetin sosyolojisine yükselen bir hareketti. Arap toplumlarında ve İslam toplumlarında yeni bir aktör olabilirdi ve bu toplumları da normalleştirirdi. Siyasi geçişleri de kolaylaştırırdı. Çünkü öyle devrimci, silahlı bir hareket de değildi. Fakat Türkiye'de bunu destekledi şeyde, yani Arap Baharı'nda. Çünkü Arap Baharı'nın ana aktörü buydu. Ve dediğimiz gibi bu devam etseydi bugün bu mezhep çatışmaları derinleşmeyecekti.
Evet.
O açıdan Türkiye'nin yaptığı siyaset doğru bir siyasetti. Ama bugün bu siyaset real politik olarak yürümüyor diyelim. Ama hala baktığımızda, düşündüğümüzde İHVA'nın hakikaten yani 1928'de kurulmuş Orta Doğu'daki birçok ulus devletten uzun tarihi var. Bu da tesadüfi değil yani. Demek ki toplum o kadar işkencelerle, dışlamalarla, yasaklarla karşılaşmasına rağmen bir hareket farklı etnisitelerden, farklı mezheplerden insanların etrafına toplayıp varlığını sürdürüyorsa, bu o hareketin bu coğrafyadaki sosyolojik dinamizmleriyle ne kadar beraber olduğunu gösterir.
Evet.
Ve yine bence her şeye rağmen İhvan yeni siyasetleriyle, yeni stratejileriyle kendisini toparlayarsa, harekete geçerse bölgede en önemli aktör olarak varlığını devam ettirecek. O nedenle Türkiye'nin aslında bölgesel dış siyaseti bugün realite açısından ciddi sorunlarla karşılaşıyor, doğru. Fakat baştan itibaren ortaya koyduğu tutum itibariyle doğru bir tutumdur. Fakat uluslararası güçlerin politika değişikliği, işte İran'ın tutumu, Arabistan'ın işte Arap Baharı'yla karşı tutumları, bütün bunları Türkiye'ye karşı durdular ama sonuçta onlar da bir hayır görmedi yani. Gittikçe Arap Baharı'yla sonuçlanma, Arap Baharı'nı engellediler ama yerine ne çıktı? IŞİD çıktı. Yani kaos daha da arttı. Boko Haram çıktı. Efendim Libya'da bugün, Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da yani Sina bölgesinde ayrı bir şey var bugün. Bir sürü çatışmalar var. Filistin meselesinde aynı şey. Dolayısıyla çok daha kötü bir döneme girildi. Bir çözüm gelmedi yani. Arap Baharı'nı engelleyenler huzuru sağlayamadılar. Bir çözüm ortaya koymadılar. Sadece o çözümü engellediler. Sadece eski rejimlerini sürdürmeye devam ettiler. Bu da daha büyük maliyetlere yol açtı. Daha isyan kültürünü tetiklemiş oldular. Yeni terör örgütlerinin ortaya çıkmasını sağladılar. İhvan bir terör örgütü değildi. Silahlı bir örgüt değildi ama bugün İslam dünyasının her yerinde terör örgütleri var yani. Bu gittikçe yükseliş gösteriyorlar, yaygınlaşıyorlar, derinleşiyorlar. Bunun en büyük vebali Türkiye'nin aslında Arap Baharı'nı destekleyen siyasetini desteklemeyenlerdir. Ona karşı çıkanlardır. Bunun içinde Arabistan'da var, açıkçası İran'da
evet,
var.
Evet.
Yani Türkiye orada tek başına kaldı hakikaten. Tek başına bırakıldı. Ama bugün Avrupa devletlerinin de bunu görmesi lazım. Bu İslam dünyasındaki devletlerin de görmesi lazım ki Arap Baharı'nın engellenmesiyle bir çözüm gelmedi. Terör
yani
ise
şunu,
daha da arttı.
Şunu da gördük hocam yani. Biz o zamanki siyaset dengelerinde. Şimdi de görüyoruz bu Müslüman ülkelerin hani ne yazık ki böyle hakkaniyetle, ümmet şuuruyla evet. bir koalisyon kurmalarına da çok şahit olmuyoruz.
Evet.
İşte Suudlular Suriye'de işte Türkiye ile beraber hareket ediyor. Öbür tarafta Mısır'la koalisyon kuruyor. Yemen'i bombalıyor. Değil mi
evet,
hocam?
Evet,
yani
tabii,
Katar
tabii.
işte Suriye'deki mevcut rejime karşı. Öbür tarafta Mısır'da Türkiye'nin arkasına karşında. Geçiyor. Yani
evet,
böyle
evet,
bir şey de var. Çok karışık bir denge var.
Evet.
Herhalde bazen böyle karışık dengelerde değerli yalnızlığı seçmek de gerekiyor
yani
hocam.
Yani öyle yani fakat nasıl ki Avrupa üst bir takım standartlar geliştirmişse kendisi açısından Fransa, İngiltere hepsinin o kendi bölgesinde Avrupa sınırlarında uyduğu. Bizim de herhalde o tür standartlar geliştirmemiz gerekiyor yani hepimizin uyacağı. Evet her devletin kendi milli çıkarları olabilir. Ama bu milli çıkarların üstünde bölgesel çıkarları temsil eden...
Bir de bizim güçlü bir din bağımız da var.
Evet
yani
tarih bağı var.
Tarih bağı var, din bağı var. Evet.
Coğrafyanın birbirine getirdiği bağlılıklar da var. Yani işte bir yerdeki patlama diğer yerlere sıçrıyor yani. Bir tek yerde kalmıyor.
Evet.
Daha ortak bir standartlar geliştirmemiz gerekiyor açıkçası.
Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyicilerimiz, Kırk Ambar programımızın ilk bölümünün sonuna geldik. Az sonra tekrar görüşeceğiz. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programının ikinci bölümüyle karşınızdayız efendim. Bendeniz Ali Can, stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde Yemen'i konuştuk. Yemen'i ne bekliyor? Yemen'de şu an ne oluyor? Bunu okumaya çalıştık. Bu bölümde de İslamcılar ve Demokrasi başlığıyla Ergün Yıldırım Bey'in hafta sonunda Yeni Şafak'ta kaleme aldığı yazı üzerinden devam edelim istiyoruz. Hocam, güzel bir yazı kaleme aldınız yine. Ve şöyle başlıyorsunuz. İslamcı aydınların medya, parti ve iktidar denkleminde edindikleri yeni konumlarıyla beraber demokrasi konusunda çok fazla hassasiyet gösterme peşinde koştuklarını söylemek zor diyorsunuz. Yani hem demokrasiyle yeni bir konum elde ettiler, seçimlere girdiler, kazandılar. Hem de kendilerini bu iktidara taşıyan araç hususunda da çok hassas davranmıyorlar diyorsunuz. Böyle bir önermeyle başlıyor. Evet. Teorik
yani,
planda...
Yazının sonu yani.
Eyvallah hocam. Yazının sonu, affedersiniz. Evet. Teorik planda hala büyük ölçüde demokrasi ile İslam arasında kurulacak ilişkiye mesafeyle bakıyorlar. Hatta Türkiye İslamcı entelektüellerinin demokrasi teorisine karşı derin bir şüphe içinde olduklarını görüyoruz diyorsunuz.
Evet.
Yani hem demokrasiyle bir iktidar elde ediliyor, nüfuz elde ediliyor.
Evet.
Hem de
evet,
hala bir derin şüphe içerisindeyiz, evet, demokrasiye karşı. Şöyle baktığımız zaman siz de yazınızda belirtiyorsunuz. Yani 1950'den bugüne kadar darbe dönemlerini hariç tutarsak muhafazakarlar, dindarlar demokrasiyle bir siyasal varlık gösteriyorlar. Seçimlerle bir siyasal varlık gösteriyorlar. Hani Avrupa ile mukayese edildiğinde çok ağır aksak, gelişmeyen bir demokrasi anlayışı, ama Orta Doğu ile mukayese edildiğinde de tek Türkiye. Bu manada tek. Ben önce şunu sormak istiyorum hocam. Niye biz demokrasiye hala derin bir şüphe ile bakıyoruz? Nimetlerinden faydalandığımız halde.
Şimdi bu tabii, müsaade ederseniz önce aslında bu demokrasinin Türkiye'de dindarlara ve muhafazakarlara kazandırdıkları meseleyle ilgili birkaç şey söyleyeyim. Yani bir defa Türkiye tarihine baktığımız zaman hakikaten demokrasi olduğu zaman İslami kesim, bunun içinde İslamcılar da sayabiliriz, Nurcular da sayabiliriz, Nakşi gruplar da sayabiliriz, cemaatler, aydınlar, her şey aklımıza gelebilir. Her zaman demokrasi olduğu zaman bunların lehine olmuştur. Çünkü bunlar toplumu temsil ediyorlar. Demokrasi demek toplumu görmek demektir. Ona yol vermek demektir. Yani onların vekil olması, onların onların bürokraside öne çıkması, siyasette katılmaları. Sadece bunlar da değil, hukuk devletinin, hukuk kurallarının uygulanması, demokrasi olduğu zaman insanlar hukuk mücadelelerini daha kolay vermişlerdir. Kendi çalışmalarını daha iyi bir biçimde, daha kolay bir biçimde yürütmüşlerdir. Dolayısıyla demokrasi her zaman Türkiye'de dindarların dinin önünü açmıştır. Hatta bunu bizim sosyologlarımızdan Nülfer Göle çok yıllar önce de söylüyor.
Evet.
Diyor ki işte din... Türkiye'de demokrasinin olması Kemalistleri ürkütüyor. Çünkü onlara göre tam demokrasi olursa din hakim olur.
Hatta seküler bir demokrasiyi savunuyorlar.
Ondan dolayı seküler demokrasi diyorlar sürekli. Yani yoksa işte bu toplum dindar. Dolayısıyla demokrasi olursa dindarlık hakim olur.
Hakim olur, evet.
Gerçekten de biraz öyle oluyor. Yani şimdi AK Parti ile son bunu anlıyoruz. AK Parti daha... İşte milli görüş içinde siyaseti yapan liderlerin kurduğu, iktidara geldiği bir parti. Orada yetişen liderlerin kurduğu ve yönettiği bir parti. Ve dindarların, muhafazakarların çok da öne çıktığı bir siyasi parti. Ve bunlar iktidara geldiler demokrasi aracılığıyla. Hiç beklenmedik sınıflardan, kesimlerden, düzeylerden, cemaatlerden insanlar vekil oldu. İnsanlar müsteşar oldu. İnsanlar... çok üst düzeyde göreve geldiler, geliyorlar, il başkanı oluyorlar, ilçe başkanı oluyorlar. İktidar partisinin il başkanı ve ilçe başkanı olmak anlamlı, önemli.
Evet.
Ve demokrasi bunları sağlıyor bunlara. Yani siyasi parti dediğimiz, seçim dediğimiz, iktidar dediğimiz bugün Türkiye'de ne dersek diyelim bir demokrasi tecrübesidir bu. Tam istediğimiz tarzı olmasa da. Sonuçta demokrasi burada hem İslamcıların hem dindarların önünü açan bir şey. Onları destekleyen bir şey Türkiye'de. Onlara önemli katkılar sağlayan bir şey. Yani işte başörtü sorununu hallettiler. Diğer sorunlarını hallettiler. İktidara ve güce ulaşınca demokrasi aracılığıyla devleti yönetme imkanını yakalayınca bu sorunlarını da daha köklü bir biçimde çözdüler. Bütün bunlar varken neden şimdi demokrasi hakikaten, yani arkadaşlarım, yakın arkadaşlarım birçoğu, bunlarla daha özel anlamda konuştuğumuzda ya demokrasiye karşı şüphe duymalarını beni çok üzüyor ve şaşırtıyor yani. Taraf olarak üzüyor bu camianın insanı olduğum için. Sosyolog olarak da demokrasi savunan bir bilim adamı olarak da gözlemlediğimde ilginç geliyor bana.
Hocam biraz neden? Da yarım yani Müslümanlar açısından, dindarlar açısından baktığımız zaman işte dindarların bir de yani kızıl elmamız var bizim. Hani bir gün işte şeriatla hükmedilecek, şeriatla yönetilecek bu topraklar diye bir beklentimiz var bizim. Acaba yani bu hep böyle eksik mi kalıyor, yarım mı kalıyor Müslümanların bu idealini?
Yok yani ben şeriatla demokrasi mesela birbirine ayrı karşı şeyler görmüyorum yani açıkçası. Ayrı ama karşı şeyler görmüyorum. Yani şeriatı da tek adamla mı yöneteceksiniz, yapacaksınız, demokrasiyle mi yapacaksınız?
Bir devletle yapacağız.
Ama yani o devlet demokratik mi olacak yoksa faşist bir devlet mi olacak? Bu önemli bir şey.
Evet.
Ya bu önemli. Dolayısıyla her durumda yine de seküler hukukla da yönetsen, şeriat hukukla da yapsan demokrasi
seçilmiş,
mi olacak?
Seçim mi olacak?
Tabii, demokrasi mi olacak yoksa demokrasi olmayacak mı?
Evet.
Bu önemli bence. Ve maalesef benim gözlemlediğim şu, 100 yıl önceki İslamcı entelektüel cedlerimizden daha geri durumdayız biz. Neden? Said Halim Paşa'yı sadece örnek vermek isterim.
Evet.
Said Halim Paşa'nın hayatının son anında yazdığı bir risalesi var. İslam siyasi teşkilatı ile ilgili. Ve hayatının son döneminde yazdığı bu risale yazdığı dönem de önemli. Ve Mehmet Akif'in bunu bastığı dönem de önemli.
Buhranlarımızın son kısmında.
Buhranlarımızın son hocam? Kısmında. Daha sonra Buhranlarımız diye bütün risaleleri kitaplaştırılıyor. Evet. Ve o risale ve yine Said Halim Paşa'nın meşrutiyetle ilgili risalesine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bir formül görüyoruz. Bir siyaset görüyoruz bu konuda. Zaten bütün İslamcı entelektüeller meşrutiyet taraftarıdırlar. Meşrutiyet seçim demektir. Siyasi katılım demektir. Meclis demektir. Parlamento yerine meclis mebusan demiştir. Dolayısıyla bugünkü dille demokrasi demektir zaten meşrutiyet. Fakat Said Halim Paşa'nın bu risalesini bizim yeniden dönüp bakmamız, okumamız, siyaset sosyolojisi açısından, siyasal teoloji açısından incelenmemiz gereken bir şey. Oradaki mantık şudur özet olarak. Hakimiyet-i milliye şeriatla kayıtlıdır.
Evet.
Yani açarsak şu demek, millet hükmedecek, millet temsilcilerini seçecek, bunlar yürütmeyi temsil edecek.
Evet.
Ama hukuk olarak şeriat o dönem vardır ve şeriat devam edebilir. Şeriat hukuk sistemi olarak devam edebilir. Bugün biz seküler hukukla yönetiliyoruz ama sonuçta yürütmeyi temsil edecek insanlar, milletin seçtiği insanlar mı olacak? Hukuka uygun olarak mı seçilecek bunlar? Yoksa bir kişinin iki dudağı arasına çıkan kişiler mi seçilecek? Veya işte faşizmle mi yönetilecek? Bir aile mi yönetecek? Bir kişi mi yönetecek? Said Halim Paşa'ya baktığımız zaman çok açık bir biçimde yürütme boyutuyla hakimiyet-i milliye diyor. Yani halkın seçtiği kişiler, halkı temsil eden insanlar gelecek. Mecliste hukuku, o şeriat hukuku vardır, şerif vardır.
Evet.
O onunla çatışmamak üzere diyor, onlar siyasal yapıyı temsil edecekler, onlar yürütmeyi temsil edecekler diyor. Şimdi biz bugünün pratiğine tekrar döndüğümüz zaman, yani biz teorik olarak bu şeyleri okumuyoruz, bunları bilmiyoruz. İslam siyasal teolojisini, İslam siyasi tezlerini tarih içinde ahkam-ı sultaniye ile ahkam-ı diniyeyi birbirinden ayırmıyoruz. Ahkam-ı sultaniye hükümdarın kanunudur, örftür. Ahkam-ı diniye şeriattır.
Evet.
Osmanlı'da bu ne? Yani bu kısmi bir sekülerliği de hatırlatıyor bize aslında yani. Dini devlet diyoruz. Dini devlet. Dini devlet de aslında örfi hukuk, şer'i hukuk denmiş. Örfi hukuku biz padişahlıkla, bir kişiyle, hanedanla mı yapacağız? Örfi hukuku yoksa hakimiyet-i milliye ile, yoksa demokrasiyle mi yapacağız?
Evet.
Demokrasi bir biçimde İslam dünyası için tek çözümdür bugün. Yoksa insanlar kral birbirini öldüren, birbirine tahakküm eden yönetim tarzlarıyla, bu kaoslarla, bu çatışmalarla devam ediyorlar. Ve yaptıklarının adlarına da cihat diyorlar, başka bir şey diyorlar. Cihatla da bunların hiçbir alakası yok. Ama öte yandan birbirimize istişare ederek, birbirimizi muhatap alarak, çeşitli şuralar oluşturarak, yani işte bütün bunlar meclis demek, siyasal katılım demektir.
Evet.
Ya da bu şekilde yapacağız. Bu şekilde yapmanın bugün uluslararası standartlardaki adı demokrasidir.
Demokrasi. Hocam burada ya şöyle bir şüphe mi var? Yani mesela benim de aklıma hep takılıyor bu. Hani bu seküler demokrasi kavramı, hani Nilüfer evet, Göle evet, de hani bunu evet, ifade etti, söyledi zamanında. Ben buradan şunu anlıyorum. Evet. Yani demokrasi aracıyla diyelim biz hiçbir zaman bazı şeyleri seçime sunamayacağız mesela. Hani ya dindarlar böyle bir şeyi seçime sunamayacaklar. Yani ya ceza kanununda ya da işte medeni kanunda işte İslam fıkhının getirdiği işte şu ibareleri sokabilir miyiz diye biz bunu referanduma götürebilir miyiz, götüremeyiz hocam?
Ya elbette.
Bu manada şimdi çok seküler kısmı,
seküler demokrasiyle dini demokrasi mi diyelim artık?
Mesela evet, laiklikle, laiklikle kayıt altına alınmış olması, hatta evet, bizim anayasamıza göre laiklik ilkesinin hani değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği, evet, hani evet, laikliğe aykırı sayılabilecek meselelerin çok böyle seçim malzemesi olarak ya da işte insanlara sorma, referandum konusu olarak sunulması bile imkansız gözüküyor. Ya bu manada hani bu seküler kısmı, demokrasinin bu seküler kısmı şey değil mi? Yani bizim ya açımızdan
ayrı bir tartışma.
Problemli bir alan değil mi?
Şimdi o ayrı bir tartışma. Yani
çok, yani ya tamamen şimdi böyle teslim olamıyoruz. Yani demokrasi, hayır, evet çok güzel, harika. İşte Müslümanlar neredeyse Türkiye'de son 60 yıllık varlığını bu seçimlere borçlular falan da, hani o bir mesafe koymamız, o derin şüphe içerisinde olmamızın bir sebebi de bu kısmı
şimdi
değil mi?
Şimdi bizim şüphelerimiz, mesafemiz entelektüel ve bahsettiğimiz düzeyde epistemolojik bağlamda olsa buna saygı duyarım. Yani o elbette bizim coğrafyamızın, bizim tarihimizin, bizim inancımızın farklılıklarını da gözeterek biz tamamıyla seküler, tamamıyla liberal, Avrupa tarzı liberal diyelim işte, onunla belki birebir örtüşen bir demokrasi anlayışını savunamayabiliriz. Bu ayrı bir şey. Ama genel manada demokrasinin standart ilkelerini benimsemek önemlidir. Bu dediğiniz şey Avrupa'da da öyledir. Yani Avrupa'da kişi haklarını kalkıp demokrasiyle referandum konusu yapamazsınız. Kişi hakkı referandum konusu olmaz. Biz bundan sonra Almanya'da efendim başı toplumumuzda kel olanları kambusal hayatta görmeyelim. Gelin bunu referanduma sokalım. Aa bak kel olanlar bundan sonra girmeyecek diye çıktı. Böyle bir şey olmaz zaten. Kişi hakları referandum konusu yapılamaz. Mesela bir ara başörtü tartışıldı. Referanduma gidelim. O zaman dergilerde yazıyorduk. Hayır yanlıştır dedim bu. Ya yani başörtü kişisel bir haktır. Kalkıp bunu
başka birisi, başka evet, biri hakkında karar veremez.
Yanlıştır yani. Karar vermesi doğru olmaz. Burada önemli olan biz toplumun hayatı üzerinde bir takım kararlar alırken topluma danışarak hareket etmemizdir. Yoksa normlar itibariyle hukuk normlarını tek tek halka sorarak geliştirmiyor hiçbir ülke yani.
Evet.
O çok, o doğrudan demokrasi dediğimiz Yunan demokrasilerinde mümkün olmuş. Bir toplumun, bir kentin beyaz mülkiyet sahibi erkekleri bir araya gelerek kanun yapmışlar Perikles döneminde. Ve Perikles'in sözlerine bakarsak da bence Hazreti Peygamber'in sözlerine çok yakın. Yani o dönemin peygamberi de olabilir, bilemiyorum. Ama sonuçta demokrasi dediğimiz Hazreti Muhammed'in işte gidip diyelim savaş durumunda hem Ensar hem Muhacire danışması ve ondan sonra bu savaş en çok hurma sahibi olan işte Ensar'ı etkileyeceği için onların içtihadına göre hareket etmesi.
Evet.
Yani burada bir tutum var yani. İstişarede bulunması, Hazreti Muhammed'in kadınlara da danışması var. Mesela biatleşmesi.
Maslahatın göz önüne değil alınması mi? Bir taraftan.
Şimdi
da
böyle bir şey yani düşün, evet. Medine kaçıncı yüzyılda bir seküler bakışı ele alırsak Hazreti Muhammed diye birisi var geliyor. Bir aşre toplumunda kadınlara danışarak hareket ediyor. Ve insanlara danışarak onların hayatları üzerine karar alıyor.
Evet.
Ama norm dediğimiz Allah'ın insanlara gönderdiği evrensel kurallar ve normlar değişmez. Herkes için evrensel olan bu normlar, şeriat dersek, bunu anlarsak bu ayrı bir mesele. Onu demokrasiyle eş düzeyde ele almak doğru olmaz, doğru yani olmaz. O ayrı bir tartışma.
Evet. Hocam Orta Doğu ile mukayese edildiğinde tek örnek diyoruz Türkiye'nin ama
doğru yani.
Bu manada da hani çok bir öykünme de yok. Yani Türkiye'ye karşı
öykünmemiz tabii lazım aslında.
İktidarların evet. Şeyi yok. Yani ya biz işte biraz Türkiye'ye benzeyelim. Gerçi baktığımız zaman hep böyle
bir iki sene öncesine kadar epey vardı yani.
Vardı.
Açıkçası.
Yani çok işte krallıklar var. Evet. Diktatörlükler var filan. Bu bizden kaynaklanmıyor değil mi hocam? Yani bizim çok iyi örnek olup olmamamızla alakalı bir şey değil. Yani oradaki yönetimlerin de yapısal sorunu bu değil mi?
Şimdi
yani
bence tabii iki sene önce Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan sıfatıyla Arap ülkelerini gezdiği zaman çok büyük bir teveccühle karşılanıyordu. Bu teveccühün altında elbette hükümetin başarılı politikaların büyük bir etkisi vardı. Onları algılamasının büyük bir etkisi vardı. Ama aynı zamanda İslam ve demokrasiyi beraber götüren bir lideri karşılarında görmelerinin de önemli bir etkisi vardı.
Evet.
Diye düşünüyorum ben açıkçası.
Evet.
Bu açıdan da önemsiyorum. Çünkü demokrasiyle yönetilmek işte basın özgürlüğünün olması demek, siyasi katılımın olması demek, hukukun olması demek.
Sivil toplumun güçlü olması demek.
Sivil toplumun güçlü olması demek. Arap toplumlarında bunlar yoktu ve Türkiye'de bunlar var. Dolayısıyla Türkiye hem Müslüman bir ülke hem de bunlar var diye insanlar çok büyük bir teveccüh gösteriyorlardı. Türkiye İslam dünyasına bu açıdan bir model olabilir. Bu açıdan bir örnek olabilir.
Muhalefetin
çünkü,
olması.
Evet, muhalefetin olması, sivil toplum kuruluşlarının olması, yargılanmadan İnsanların işte suçlu diye hemen tanımlanarak içeri atılmaması, bütün bunlar önemliydi ve o insanların susadığı bir şeydi. Bu açıdan Türkiye, hala da bence Türkiye'nin böyle bir şansı var. Bu açıdan Türkiye önemli olabilir.
Evet.
Sadece yani bir takım iddialarla değil. Bu somut bir şey yani.
Evet. Peki hocam biraz da şu an hem İslamcı aydınların hem iktidardaki muhafazakar partinin, AK Parti'nin de hani demokrasi konusunda çok fazla hassasiyet göstermediğini düşünüyor musunuz?
Yani
bazen şey mi oluyor hocam? Yani ayak bağı gibi mi acaba?
Şimdi Türkiye'nin tabii hem bölgenindeki demokrasiye karşı yeniden yükselen duvarları uluslararası sistemin desteklemesi, demokrasiyle yönetilen ülkelerin desteklemesi bunları, antidemokratik rejimleri desteklemeleri, hem de Türkiye'nin kendi içinde yaşadığı çalkantılar, Ergenekon davaları, daha sonra işte Gezi olayları, sonra cemaat işte veya paralelcilerin tepkileri, bütün bunları AK Parti'nin demokrasiyle olan ilişkilerine bir takım sarsıntılara yol açtığını söyleyeceğimiz neticeleri görüyoruz açıkçası.
Evet.
O nedenle buna da bir şey yani dikkat çekmek istedim ben açıkçası. Yani riski de alarak. Çünkü AK Parti'nin bence hem Türkiye'de hem de bölgede en önemli misyonlarından birisi bu demokrasiyle Müslümanlığı kardeşleştirmesi, bunu insanlara göstermesi, bu konuda önemli adımlar atmasıdır. Bununla olan bu şeyini, bu siyasetini bırakırsa AK Parti'nin aleyhinde olur bence açıkçası. Yani buna yönelik bir algı var. Bu algı işte mesela gazetecilerin tutuklanmasından bahsediliyor. İşlerine son verilmesinden bahsediliyor. Bir takım iddialar var. Bu bir takım iddiaların büyük bir kısmı algıyla ilgili ama %100 hepsinin algıyla ilgili olduğuna da inanmıyorum ben açıkçası.
Evet.
Yani bir şey var. Antidemokratik bir takım rüzgarla bir şey var, hava var. Bunu evet. dağıtmak gerekiyor.
Evet.
Tek adamlılık havasının Türkiye'de çok algılanmasına yol açıcı tutumlar içine girmemek gerekiyor açıkçası. İslamcı entelektüellerin de demokrasiye ilişkin bu şüphelerini dağıtması için okumaları, düşünmeleri gerekiyor. Yani yeniden Cabiri'yi okusunlar, yeniden Raşid el-Ghanuşi'yi okusunlar, Tarık Ramazan'ı okusunlar. Yeniden sahabe dönemiyle demokrasi teorilerini beraber okusunlar, düşünsünler. Yani bu bölgede, bu ülkede başka da düşünecek olan elitler yok yani. Bunu Allah bize bir mesuliyet olarak da veriyor açıkçası.
Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Evet. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bugünkü 40 Ambar programımızın sonuna geldik. Programımızın ilk bölümünde Yemen'i konuştuk. Bu bölümde de İslamcılar ve demokrasi başlığı altında mülahazalarımız oldu. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz efendim. Hoşça kalın.